Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz Sesli Dergi'ye. Hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Ali Rıza Temel imzalı Dünyanın Zevki Sadece Günah İşleyerek mi Elde Edilir? Başlıklı yazısını sunacağız. Helal dairesinde hareket edip haramlara tevessül etmeden zevkli bir hayat yaşanamaz mı? Helaller keyfe kafi gelmez mi? Müslümanca yaşanan bir hayat neşesiz, zevksiz, donuk ve soğuk bir hayat mıdır? Dini hayat zemini haramlarla döşenmiş bir mayın tarlası mıdır? Müslüman haram işleme korkusuyla her an mayına basma tedirginliği yaşayan bir yolcu mudur? Günümüz dünyasına hakim olan laik ve seküler anlayış maalesef dindarlığı bir yük, külfet ve zindan hayatı gibi algılamakta, dinden bağımsız yaşamayı esaretten kurtulmak gibi telakki etmektedir. Bu anlayış ve telakki sahipleri heva ve heveslerinin eseri olarak şuursuz ve sorumsuz gayri insani bir hayat sürdüklerinin farkında değillerdir. İnsan için kurallsız, disiplinsiz bir hayat söz konusu olamaz. Hayvanlar bile mutlak anlamda başı boş değildir. Hayatı anlamlı kılan insani ve ahlaki değerler vardır. Bu değerlerden sıyrılmak insanlıktan tereddüt etmektir. İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesidir, yaratıkların en şereflisidir. Mevla her şeyi imtihan için bizim emrimize tahsis etmiştir. O Allah ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratmıştır. De ki Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve güzel rızıkları kim haram kıldı? De ki onlar dünya hayatında ve özellikle de kıyamet gününde iman edenlere hastır. Allah'ın nimetlerine ona iman edenler elbette daha layıktır. Kim ne ister ve onu elde etmek için çalışırsa, Mevla emeğin karşılığını verir. Gerek dünyayı ve gerekse ahireti isteyenlerin her birine Rabbinin ihsanından peş peşe veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. İsra 20. Yaşadığımız imtihan dünyasında elbette emirler ve yasaklar olacaktır. Zaten başka türlü imtihan olmaz. Emir ve yasaklar huzur ve güven içinde insanca bir hayatın vazgeçilmezleridir. Kuransız hayat olmaz, helaller şifa, haramlarsa zehirdir. Haramlar tuzaktaki yem gibidir. Haramlarla gıdalananlar, zehirli bala üşüşen sinekler gibidir. Görünürde haramların cazibesi vardır. Zira nefis ve şeytan sihirbaz gibi iyileri kötü, güzelleri çirkin gösterir. İnsanın doğuştan gelen arzu ve ihtiyaçları meşru yollardan giderilir. Bunun için haramlara tevessül etmek gerekmez. Haddi zatında haramlar dejenerasyon sebebidir. Zira tabii ve şer'i ölçülerin dışına çıkmaktadır. Meşru kuralları çiğneyen neticede kendini çiğnemiş olur. Başta da ifade ettiğimiz gibi helal dairesi keyfe kafidir. Cinsel arzular nikah yoluyla giderilir. Arzuların helal yollarla giderilmesinde ibadet sevabı vardır. Çünkü Mevla'ya itaat söz konusudur. Haramlarsa isyanı temsil eder. Açlığı gidermek için sayısız temiz ve helal gıdalar vardır. Susuzluğu gidermek için sayısız meşrubat vardır. Göz zevkini tatmin için nice güzellikler, harika manzaralar vardır. Rahatlamak için nice meşru eğlenceler vardır. Arzu ve ihtiyaçları gidermek için bunca meşru yol ve imkanlar varken zinaya, hırsızlığa, içkiye, kumara ihtiyaç yoktur. Mevla bizler için yaşanamaz bir din, taşınamaz bir yük getirmemiş, bilakis zevkle, kolaylıkla ifade edilebilecek İfnaya değil ihyaya yönelik emir ve yasaklar koymuştur. Bunlar nefsi ağır gelse de, behimi arzularımıza ters düşse de yaşatmaya ve tedaviye yöneliktir. İlk bakışta ameliyat korkutucudur, acı ilaçlar sevimsizdir. Fakat yaşatmaya ve tedaviye yönelik oldukları için mecburen başvurulur. Zira sonuçları güzeldir. İslam insan fıtratına en uygun dindir. Allah da, peygamber de daima insanın dünya ve ahiret mutluluğunu hedeflemişlerdir. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bakara 185. Andolsun ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Hele müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Tevbe 128. Daha önce de belirttiğimiz gibi insan sorumlu varlıktır. Yeryüzünde Allah'ın halifesidir, irade sahibidir. Göklerin, yerin ve dağların yüklenmekten çekindiği emaneti, sorumluluğu yüklenmiştir. Kazanmak veya kaybetmekle karşı karşıyadır. Dolayısıyla titiz davranmak zorundadır. Yaptığı ve yapacağı her hareketin kar ve zararını hesap etmek konumundadır. Aksi halde hayatı insani olmaktan çıkar, hayvani bir hayata dönüşür. İnkar edenler dünyada zevk edip geçinirler. Hayvanlar gibi yerler. Onların varacakları yer ateştir. Muhammed 12. Hayvanların pek çoğu bile yeme içme hususunda seçicidirler. Dünyanın cazibesine kapılıp nimetlerin asıl sahibini unutmak insana yakışmaz. Kulluk bir teşekkür ifadesidir. Şüphesiz dünya tatlı ve caziptir. Allah orada sizi halife yaptı. Nasıl hareket edeceğinizi gözlemektedir. Dünya ve kadınlar hususunda dikkatli olun. İsrailoğullarının ilk imtihanı kadınlarla oldu. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O çok aldatıcı şeytan da sizi Allah'la aldatmasın. Lokman 33. Allah insanı haramların lezzeti ve ibadetlerin külfetiyle imtihan eder. Fakat haramlar zehirli bala benzer, öldürücüdür. İbadetlerse şifa kaynağı olan ilaçlar gibidir. Allah rızası ön planda tutulursa külfetler ülfete, zahmetler rahmete dönüşür. Boğaz manzaralı bir yerde balık yerken rakı içmek şart mıdır? Sahillerde, koylarda, pırıl pırıl denizlerde yüzerken, dolaşırken ar ve hayadan sıyrılıp üryan hale gelmek zaruret midir? Zevk-ü sefanın insancası, İslamcası olamaz mı? Hanımlara ayrı, erkeklere ayrı yüzme alanları ihdas etmek mümkün değil midir? Mesele denizden istifade etmek mi yoksa başka bir şey? Allah'ın nimetlerini ona isyan yolunda kullanmak apaçık bir nankörlüktür. Bu nimetleri inam edene karşı şükür vesilesi yapmak yerine küfür vasıtası yapmak insaf ve vicdana sığmaz. Mesele dönüp dolaşıp iman meselesinde düğümleniyor. Allah'a ve onun dinine inanan kimse en azından günahlardan pişmanlık duyar, tevbe eder. Asıl felaket olan Allah'ın ve dinin devre dışı bırakılmasıdır. Buysa toplum düzeninin, ahlaki ve insani değerlerin çökmesi demektir. Yüzü ahirete dönük olmayan seküler bir anlayışın varacağı son nokta maddi ve manevi iflastır. Hedonizmin, haz ve hızın egemen olduğu bir dünya hızla haz bataklığına gömülmektedir. Disipline edilmeyen arzular, kanal veya bend içine alınmayan azgın sular gibidir. Sel ve yangın nasıl felaketse, kontrolsüz istekler de öylece felakettir. Ahlakın ve hukukun temel kaynağı dindir. İnsanı yaratan Allah olduğu gibi, uyulacak kararları belirleyen de Allah'tır. Eseri olan insanın yapısını, ihtiyaç ve zaaflarını en iyi bilen de O'dur. Makine yapan, kullanma talimatını da hazırlar. Yaratan bilmez olur mu hiç? O her şeyi bütün incelikleriyle bilir, her şeyden haberdardır. Mülk 14. Yazının başlangıcına dönersek, mutlu ve zevkli bir dünya hayatı yaşamak için günahkar olmaya, haram işlemeye ihtiyaç yoktur. Meşru yollardan yararlanmak mümkündür. Bunun için İslami bir çevre ve ortam oluşturmak gerekir. Şeytan emekli olmadığına göre böyle bir ortam %100 sağlanamazsa da günahın asgariye düşürülebileceği bir vasat oluşturulabilir. Bu da isyan değil, iman merkezi bir hayatla sağlanabilir. Asıl olan yanıp sönen zevklerin değil, solmayan renklerin, eskimeyen yenilerin, kalıcı güzelliklerin peşinde olmaktır. Batanların, kaybolanların peşinde koşanlar sonunda batıp kaybolurlar. Bir anlık zevk için ebedi saadet heder edilemez. Helaller haramlara ihtiyaç bırakmayacak kadar çoktur. Her halükarda Müslümanca yaşamak mümkündür. Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı "Dünyanın zevki sadece günah işleyerek mi elde edilir?" başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenler. Bir başka yazıyla Sesi Dergi'ye devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cafer Durmuş'un kaleme aldığı "Kur'an-ı Kerim'de Dua Ayetleri" başlıklı yazıyı sunuyoruz şimdi de. Dua, insanla yüce yaratıcı arasında kurulan bağdır. Allah'ın azametini, şefkat ve merhametini hissederek kendi acziyetini bilmektir. Nitekim İmam Razi, "Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?" mealindeki ayeti kerimeyi izah ederken, insan kendi aczini idrak ederek tevazu ve istekte Allah'a yönelmesi sayesinde değer kazanır, diyor. Bu sebeple duada Allah'la kul arasında vasıta yoktur ve dua kulluk makamlarının en yücesidir denilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de dua ile ilgili yaklaşık 200 kadar ayeti kerime var. Bunlardan bir kısmında insanlara dua etmeleri emredilmekte, bir kısmında da duanın adab, usul ve tesirlerinden söz edilmektedir. Ayrıca peygamberlerin ve salihlerin dualarından örnek cümlelere yer verilmekte, Hz. İsa, Musa, İbrahim ve Nuh aleyhisselamın dualarıyla Hz. Adem, Şuayb, Yunus, Yusuf, Eyüp ve Süleyman aleyhisselamın dualarından misaller getirilmektedir. Bunlarla birlikte bazı sure ve ayetler de örnek dua metinleri mahiyetindedir. Mesela Fatiha suresi, Yüce Allah'a veciz bir övgüyle hamd ettikten sonra ona kulluk ve duadaki ihlası, hidayete ulaşma dileğini en içten ve en güzel üslupla bizlere talim etmektedir. Bakara suresindeki, "Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru" mealindeki cümleler herhalde Fatiha'dan sonra en çok okunan dua ayetleridir. Enes İbni Malik radıyallahu anh, Peygamberimizin dualarında en çok bu ayetleri okuduğunu ve okunmasını tavsiye ettiğini bildirmiştir. İmam Müslim sahihinde bu mübarek ayette dua etmenin fazileti hakkında hususi bir başlık açmıştır. Yine Bakara suresinin, "Rabbimiz, unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işlerde yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et" mealindeki son ayeti de en çok okunan dua ayetleri arasındadır. Gerek lafzını gerekse manasını kolayca ezberleyip okuyabileceğimiz diğer bazı dua ayetlerini şöyle sıralayabiliriz. Rabbimiz, iman ettik, bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru. Rabbimiz, bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil rüsva etme. Şüphesiz sen vaadinden caymazsın. Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sensin. Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl. Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, amellerin hesap olunacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Görüldüğü üzere bu ayetlerde Allah'a en güzel hamd ve övgü var. Dünya ve ahirete dair isteneceklerle sığınılacak şeylerin hülasası var. Demek ki biz de bunlarla ve buna benzer cümlelerle niyaz etmeliyiz. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'deki dua ayetleri içinde Hazreti Eyüp aleyhisselama atfedilen sözlerin müstesna bir yeri vardır. Çünkü o, ağır bir hastalığa tutulduğu ve pek çetin musibetlere maruz kaldığı halde asla şikayetçi olmamış ve Allah'tan bir şey istememiştir. Sadece halini arz etmek üzere, "Başıma bu dert geldi, sen merhametlilerin en merhametlisisin" demekle yetinmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri içinde de dualar önemli bir yer tutar. Çünkü o, cuma saati, Kadir gecesi, namaz sonrası, ezanla kamet arası ve günün belirli vakitlerindeki değişimi dualarla karşıladığı gibi namaza başlarken, abdest alırken, yatağa girerken, kalkarken ve sefere çıkarken, yani hemen her şeye başlarken dua eder, bitirirken hamd ederdi. Buna göre duaları ayetlerle tahkim etmek için Allah kelamının huzuruna oturmalı, Efendimizin gül dudaklarından dökülen sözlere denk düşürmek için hadis külliyatında açılan müstakil dua bahislerini okumalı, bu ikisini Selefi Salihinin dualarıyla bereketlendirmek için de dua mecmualarına müracaat etmelidir. Çünkü dua ve ibadet kulluğumuzun özüdür. Yaratılış gayemizdir. "Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim" diyerek kullarını duaya teşvik eden Yüce Mevla, aynı ayetin devamında "Bana dua ve ibadet etmekten kibirlenip yüz çevirenler aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir" ihtarında bulunuyor. Ve en güzel dua kalıplarını kelamı kadiminde kullarına bildiriyor. Dilimizi mesur ve makbul dualara alıştırmaya teşvik ediyor. Dua, ibadetin özüdür buyuran sevgili Peygamberimiz ise bunun nasıl tatbik edileceğini bizlere öğretiyor. Allah kelamını dilimize virt edinmeye dua ayetleriyle başlayabiliriz. Değerli dinleyenler, son olarak Oku Düşün bölümünde yer alan yazıyı da paylaşalım. Cafer Durmuş'un kaleminden "Cennetle Müjdelenme Sebebi" başlığını taşıyor bu yazı. Şuara suresinde şöyle buyuruluyor: "O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim, yani tertemiz bir kalple gelenler müstesna. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennem de azgınlara apaçık gösterilir." Allah katında kıymeti harbiyesi olacağı bildirilen kalbi selim, şüphelerden ve şirkten temizlenip ihlasla iman etmiş kalp demektir. Nitekim Said bin Müseyyep radıyallahu anh, "Kalbi selim manen sıhhatte olan kalptir ve o da mümin kalbidir" diyor. Şu rivayet konumuzu teşkil eden ayeti kerimeyi en güzel biçimde izah ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı insanların özel hallerini haber verirdi. Bu cümleden olmak üzere bir gün "şu kapıdan içeri giren kişi cennetliktir" buyurdu. Tam o sırada içeriye Abdullah bin Selam radıyallahu anh girdi. Bunun üzerine ashab-ı kiram onun başına toplanıp durumu kendisine haber verdiler ve "Allah katında en çok ümitli olduğun amelini bize söylesen de biz de yapsak" dediler. Abdullah radıyallahu anh, "Ben ameli zayıf biriyim. Allah katında en ümitli olduğum şey ise kalp temizliğidir. Mala yani olarak bilinen boş ve faydasız söz ve davranışlardan uzak durmaktır" dedi. Sahibine Allah rızasını kazandıran, dolayısıyla cennetle müjdelenmesine sebep olan pek çok amel vardır. Bunlardan biri ve belki de en önemlisi de kalbi selimdir. Malayani dediğimiz boş ve faydasız şeylerden arınmış kalptir. Bütün güzel hasletlerle süslenerek herkesin iyiliğini isteyecek kadar genişlemiş kalptir. Ümit var olmak için sebeplere tutunmak lazım. Değerli dinleyenler, Cafer Durmuş'un Kur'an Günlüğü bölümünde yer alan Kur'an-ı Kerim'de dua ayetleri ve oku düşün bölümünde yer alan Cennette Müjdelenme Sebebi başlıklı yazılarını paylaştık programımızda. Son olarak böylelikle bugün de Sesli Dergi'nin sonuna gelmiş oluyoruz. Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2017 sayısından aktardık yazılarımızı. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle diyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.